Ayrım 13.
Nikolay, Bayan Goodbody ile birlikte yaşarken önemli bir tek sorunla yüz yüze geldi. Batılılar yedikleri fazla hayvansal yağ nedeniyle Japonların koku alma sistemine kötü bir etki yapmaktaydı. Buna alışıncaya kadar Nikolay kendini fiziksel olarak rahat bırakmakta güçlük çekti ve ilişkilerinde doruk noktasına erişmesi çok uzun sürdü. Bayan Goodbody için bu durum yararlı bile oluyordu tabii. Ama aslında mukayese olanağı pek yoktu. Nikolay'ın cinsel yeteneğini normal sanıyordu. Sonradan yurduna döndüğünde birkaç kısa serüven yaşadı ama hepsinde de hayal kırıklığına uğradı. Sonunda kadın hakları akımının büyüklerinden biri olarak hayatını noktaladı. Nikolay, Bayan Goodbody'yi yurduna giden gemiye bindirip yolcu ederken içinde hiç sevinç duygusu yoktu da denemezdi. Rıhtımdan dönünce hükümetin kadına tahsis ettiği evden Tokyo'nun kuzey kesimindeki Asakusa mahallesinde kendi kiraladığı bir eve taşındı. Burası eski bir mahalleydi. Orada göze görünmeyen zariflikte bir hayat yaşayabilirdi. Hemen hemen Shibumi. Batılılarla ilişkilerinde hayatını kazanmaya ayırdığı haftada 40 saatle sınırlayabilirdi. İyi kazanıyordu. Özellikle Japon standartlarına göre hem maaşı yüksekti hem de Amerikan vatandaşları için getirilen malların satıldığı yerlerden alışveriş etme hakkı vardı. Çünkü Nikolay artık bir insan için en gerekli şeye sahipti, kimlik belgelerini. Bu belgeler Bayan Goodbody ile diğer memur arkadaşları arasında geçen birkaç göz kırpma numarası sonucu ele geçmiş bulunuyordu. Nikolay'ın birinci kimliği onu Amerikalı bir memur olarak göstermekteydi. İkinci kimliği ise Rus kimliğiydi. Uzak bir ihtimal bile olsa günün birinde Amerikan askeri polisi onu sorguya çekmeye kalkarsa onlara Rus kimliğini gösterebilsin diye. Diğer bütün meraklı uluslara Amerikan kimliği yeterliydi. Bu ayarlamanın nedeni aslında çok basitti. Amerikalılarla Ruslar arasındaki ilişkiler güvensizlikle ve birbirine karşı korkuyla doluydu. Ufak tefek olaylarda birbirinin vatandaşlarıyla fazla uğraşmıyordu. Bundan sonraki yıl boyunca Nikolay'ın yaşamı ve işi gelişme gösterdi. İşini ilgilendiren gelişme, Sphinx FE'nin şifre bölümünde hizmet etmesinin istenmesiydi. Tabii o örgüt tümüyle CIA'nin emrine girmeden önce. Bu da garip bir olayla başlamıştı. Günlerden bir gün şifresi açılmış bir mesaj Nikolay'ın önüne tercümeye gelmiş fakat tercümesi olanaksız bir biçimde gelmişti. Çünkü aslı Rusça olan yazı İngilizceye çevrilemeyecek kadar saçmaydı. Nikolay bunun üzerine şifrenin aslını görmek istediğini söyledi. Çocukluğunda soyut matematiğe duyduğu ilgiyi Go eğitiminden edindiği soyut kavramlarla anlam kazandırma yeteneğiyle birleştirip buna altı dildeki bilgisini ekleyince şifrenin açılmasındaki yanlışları saptaması pek kolay oldu. Yanlışlığın nedeni şifreyi çözenin cümle yapısını Çince gibi kurmuş olmasından doğuyordu. Nikolay Çinlilerin öğrenebildikleri Rusçayı bu tür yanlışlarla dolu olarak konuştuğunu biliyordu. Bu anahtarı çevirdiği anda şifre birden yerine oturuvermişti işte. Ama şifre servisi çok etkilenmişti bu başarıdan. Nikolay'a o günden sonra harika çocuk denmeye başladı. Çoğu ona hala çocuk gözüyle bakıyordu. Şifrecilerden biri ona resmen parmağını sallayarak "Yaptığın iş doğru, güzel ve enfes, zeki çocuk" demişti. Bundan sonra Nikolay Sphinx FE'ye atandı. Sürekli olarak kendisine hem daha yüksek bir maaş verildi hem de pozisyonu yükseltirdi. Artık günlerini bir odada tek başına şifreler üzerinde çalışarak geçirebiliyor, hiç ilgi duymadığı konulardaki şifreleri birer oyun gibi çözüyor, kendini oyalayıp gidiyordu. Zamanla Nikolay arasında çalıştığı Amerikalılarla bir tür barışa vardığını fark ederek kendi de şaşırdı. Tabii bu onlardan hoşlanmaya başladığı ya da onlara güvendiği anlamına gelmiyordu. Ama bu insanların birey olarak siyasal ve askeri politikalarının gösterdiği kadar da ahlaksız olmadığını anlamaya başlamıştı. Evet, gerçi kültürel açıdan olgunluktan çok uzaktılar. Ukala, sakar, maddeci ve tarih açısından miyoptular. Sosyal yönden sürekli yüksek sesle konuşan, fazla atak, insanı yorgunluktan bezdiren tiplerdi. Ama içleri temiz, yürekleri iyiydi. İnsanlara iyi davranıyor, paylaşmaktan hoşlanıyor, hatta paylaşmakta ısrar ediyorlardı. Servetlerini de, ideolojilerini de. En önemlisi de Amerikalıların tümü tüccardı. Amerikalı ruhunun Yankee dehasının çekirdeğini oluşturan şey alıp satmaktı. Demokratik ideolojilerini durmadan satıyor, koruyucu füze silahlarıyla ilgili anlaşmaları ve ekonomik baskıları ile bu satışı destekliyorlardı. Savaşları, anıtsal büyüklükteki üretimleri için egzersiz sayılmaktaydı. Eğitimleri kilowatt saati şu kadardan satılır havasındaydı. Hükümetleri bir dizi sosyal anlaşmadan oluşuyordu. Evlilikleri duygusal bir iş anlaşmasıydı. Taraflardan biri taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirmeyince anlaşma kolayca yürürlükten kalkıyordu. Namus demek onların indinde dürüst ticaret yapmak demekti. Sandıkları gibi sınıfsız bir kitle olmadıklarına göre aslında demek tek sınıftan oluşan bir kitleydiler, bezirgen sınıfından. Seçkinler zenginlerdi. İşçilerle çiftçiler orta sınıfın parasal merdiveninde inip çıkan, tırmanmaya çalışan kusurlar grubunu, başarısızlar ve proletaryasındaki değer ölçüleri de tıpkı şirket yöneticilerinin ve sigorta prodüktörlerinin değer ölçülerinin aynıydı. Tek farkı bunlarınkinin daha küçük rakamlarla ifade edilmesiydi. Yat yerine deniz motoru, golf kulübü yerine bowling kulübü, Monte Carlo yerine Atlantic City gibilerden. Nikolay'ın eğitimi ve eğilimleri içinde gerçek sınıfların hepsine karşı saygı ve sevgi uyanmasına neden olacak biçimdeydi. Yani çiftçilere, sanatçılara, küçük sanatlarla uğraşanlara, askerlere, bilimcilere, papazlara. Ama buna karşılık yapma bir sınıf olan tüccarlara karşı kendi yaratmadığı şeyleri alıp satarak hayatını kazanan ve layık olmadığı bir güç ve servet kazanan bu yapay sınıfa karşı hiçbir şey hissedemiyordu. Üstelik bu sınıf bütün gereksizliklerin de sorumlusuydu. İlerleme olmaksızın yer alan değişikliklerin, işe yaramaksızın tüketilen maddelerin. Büyüklerinin Shibumi'ye yakışan, kayıtsız bir çehre takınmakla ilgili öğütlerini tutan Nikolay, gerçek tutumunu birlikte çalıştığı kimselerden gizlemeye özen göstermekteydi. Ara sıra basit bir şifre konusunda sağdan soldan öğüt istiyor, böylelikle kendisine imrenmelerini önlemeye çalışıyordu. Sorularını sorarken cümlelerini öyle bir biçimde düzenliyordu ki, karşısındaki ona doğru cevabı vermek zorunda kalıyordu. Çevresindekilere gelince onlar Nikolay'a bir tür kaçık gözüyle bakmaktaydılar. Entelektüel bir bilmece, başka bir gezegenden dünyaya düşen bir harika çocuk. Bu durumda onun kendilerinden gerek genetik ve gerekse kültürel açıdan çok farklı olduğunu bilmekteydiler. Ama onların gözünde kendileri doğru tarafta, o ise her şeyin dışındaydı. Bu da Nikolay'ın çok işine geliyordu. Çünkü gerçek hayatı evindeydi. Dar bir sokakta, küçük bir avlunun çevresine inşa edilmiş odalardan oluşan evinde. Amerikalılaşma akımı kentin kuzeybatı kesimindeki Asakusa mahallesine pek hızlı sokulamıyordu. Kuşkusuz burada da zippo çakmakları, üstü armalı sigara kutularını $1 karşılığında satan küçük dükkanlar açılmış, barlardan Japon orkestralarının çaldığı Amerikan müziklerinin sesleri taşmaya başlamış, kızlar İngilizce şarkılar tutturmuşlardı. İnsan ara sıra sokakta Amerikalı gangsterler gibi giyinmiş, kendini çok şık ve modern sanan gençlere rastlayabiliyor, Akadama şarabının insanı mutlu ettiği yolunda İngilizce reklam posterleri okuyabiliyordu. Ama her şeye karşın burası temelde Japonya olarak kalmış bir mahalleydi. Mayıs ayında bu mahallede gene Sanja Matsuri Festivali kutlanmış, sokaklarda mahalli kılıklarda gençler gene eskisi gibi vashoi vashoi vashoi diye bağırarak göğsü dövmeli liderlerinin ardı sıra yürüyüşler yapmışlardı. Nikolay festivali seyrettikten sonra sisli ve yağmurlu havada evine doğru yürürken Bay Watanabe ile karşılaştı. Emekliye ayrılmış bir matbaacıydı Bay Watanabe. Gururu dilenmesine engel olduğu için bir tablo içinde kibrit satıyordu. 72 yaşındaydı. Ailesinden hiç kimse sağ kalmamıştı. Nikolay kibrite şiddetle ihtiyacı olduğunu söyleyerek bütün tabaktakileri satın almak istediğini anlattı. Bay Vatan'a bir önce buna çok sevindi. Bu satış onu bir gün daha tok tutmaya yetecekti. Fakat Yağmur'un kibritlerini ıslatıp kullanılmaz hale getirmiş olduğunu fark edince Onur'u bu satışı yapmasına engel oldu. Nikolay aklına takılan bir deneyi yapabilmek için özellikle ıslak kibritler aradığını ısrarla söyledi ama bu da bir işe yaramadı. Ertesi sabah Nikolay uyandığında hala akşam içtiklerinin etkisinde olduğunu gördü. Göz çukurlarının gerisinde bir ağrı vardı. Gece Bay Vatanabi ile karşılıklı yemek yediklerini, çorbalarına yağmur girmesin diye saçak altlarına doğru eğilmeye çalıştıklarını da hayal meyal hatırlıyordu. Ama çok geçmeden evinde daimi bir konuk bulunduğunun farkına vardı. Bir hafta geçtiğinde Bay Vatanabi kendisinin Asakusa mahallesindeki ev için ve özellikle de Nikolay için çok yararlı, hatta gerekli olduğu yargısına varmıştı. Bu dostsuz, arkadaşsız genci terk etmek iyiliğe sığmazdı. Bir ay kadar sonra da Tanaka kardeşler ev halkı arasına katıldılar. Nikolay öğle yemeği arasında Hibiya Parkı'nda dolaşırken biri 18, diğeri 21 yaşında olan bu sağlam yapılı iki köylü kızıyla karşılaştı. Kuzeydeki sel baskınlarından sonra ortaya çıkan açlıktan kaçmış, sonunda Tokyo sokaklarında gelip geçenlere kendilerini satmaya çalışacak kadar alçalmışlardı. Karşılarına ilk çıkan alıcı da Nikolay olmuştu. Yanına öylesine çekingen ve utanç içinde yaklaşmışlardı ki gencin içindeki acıma duygusu elinde olmadan gülme güdüsüyle karışmıştı. Çünkü tecrübeli kaldırım yosmalarının tek tük bildikleri İngilizce kelimeler hep vücut kısımlarının en bayağı adlarından oluşurdu. Bir kere Asakusa'daki eve yerleşince iki kız kardeş hemen gerçek kişiliklerine dönüp şen, kıkır kıkır gülen köylü kızları oluverdiler. Genç kızların davranışı konusunda çok tutucu olan Bay Vatanabi onları hem çok iyi kolluyor hem de çok seviyordu. Olayların doğal akışı içinde Tanaka kardeşler Nikolay'ın yatağını paylaşmaya başladılar. Bu yatakta kızların taşralı canlılıkları zaman zaman oyun dolu ve balistik açıdan imkansız görünen kombinasyonların yer almasına da yol açıyordu. Genç adamın cinsel tutumunun ifadesine olanak verirken aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve anlayıştan başka bir şey değildi. Aileye son üye olarak katılan Bayan Shimura'nın nasıl ve ne zaman geldiğini Nikolay hiçbir zaman kesinlikle bilemedi. Bir akşam döndüğünde onu orada bulmuştu. Sonra da hep orada kaldı kadın. Yaşı 60 dolaylarında asık suratlı, durmadan homurdanan, olağanüstü iyi yürekli bir insan, ayrıca akıllara durgunluk verecek kadar iyi bir aşçıydı. Bir süre Bay Vatanabi ile Bayan Shimura arasında ev hakimiyeti konusunda kısa bir çatışma olduysa da sonunda tatlıya bağlandı. Bay Vatanabi evin masraflarını görüyor, yani alışverişleri yapıyor, Bayan Shimura da günlük yemekleri üstleniyordu. Anlaşmazlık bu nedenle çıkıyordu tabii. Fakat sonunda alışverişe birlikte çıkmak, yiyeceklerin kalitesini Bayan Shimura'ya seçtirip fiyat pazarlığını Bay Vatanabi'ye yüklemek yoluyla en zor duruma malı satan satıcıyı düşürüp kendilerini rahata erdirdiler. Nikolay hiçbir zaman bu konuklarını evin hizmet kadrosu olarak düşünmedi. Çünkü onlar da kendilerini o gözle görmüyorlardı. Aslında görünüşe göre evde hiçbir fonksiyonu olmayan tek kişi Nikolay idi. O yalnızca hepsini geçindirecek kadar parayı getirmekten başka bir şey yapmıyordu. Bu özgürlük ve yeni deneyimler döneminde Nikolay'ın zihni ve duyguları birçok yönlere kaymaya başlamıştı. Vücudunun sağlığını ve formunu korumak için kavga sanatının sihirbazlığa kaçan bir dalını seçmişti. Bu dalda basit ev eşyaları öldürücü silah olarak kullanılıyordu. Nikolay bu üstün kavga dalındaki matematiksel netliğe ve ince hesaplamaya büyük hayranlık duymaktaydı. Bu spordan pek kimse söz etmezdi. Gelenek engelliyordu ona yüksek sesle değinilmesini. Yalnızca iki sembolik kelimeden oluşuyordu adı. Hoda, çıplak ve Korosu, öldürme. Gelecekteki hayatı boyunca Nikolay, üstünde pek seyrek silah taşımasına karşın gene de hiçbir zaman silahsız sayılmazdı. Onun ellerinde bir saç tarağı, bir kibrit kutusu, rulo yapılmış bir dergi, bir madeni para, hatta ikiye katlanmış bir kağıt parçası bile öldürücü silahtı. zihinsel çalışmalarına gelince, Go oyununun entelektüel yastığı her zaman yaslanabileceği değerli varlığı sayılıyordu. Artık oynamıyordu bu oyunu. Çünkü Go onun zihninde Otake-san'la geçirdiği hayatın bir parçasıydı. Artık izi bile kalmamış olan o zenginliğin, o yumuşaklığın bir parçasıydı. Pişmanlık kapılarını peşin peşin kapatmaksa her zaman daha akıllıca bir işti. Bununla birlikte Go hakkındaki yorumları okuyor, kendi kendine tahta üzerinde bazı sorunları çözümlemeye çalışıyordu. Sanshin binasındaki işi mekanik bir işti. Ona verdiği zevk de gazete bulmacalarını çözmenin zevkinden öteye gitmiyordu. Bu nedenle zihinsel enerjisini harcayabilmek için Go'ya giden yoldaki Tomurcuklar ve Dikenler adlı kitap yazmaya koyuldu. Sonradan bu kitap bir takma yazar adıyla basıldı. Oyunun tecrübeli ustaları ve meraklıları arasında çok da tutundu. Kitap hayal ürünü bir Go ustasının yüzyıl başlarında oynadığı oyunlar üzerinde yorum yapan fakat aslında esprilerle dolu bir kitaptı. Ustanın oyunları gerçi orta düzeyde bir oyuncuya klasik, hatta zekice gibi görünüyordu ama aslında bu oyunlarda tecrübeli olanların kaşlarını çattıracak saçmalıklar ve nedensiz hamleler doluydu. Kitabın hoşluğu olup bitenlerin budalanın bir ağzından anlatılması ve her kötü hamleyi bir deha eseriymiş gibi göstermesi, hatta daha da ileri gidip bunlarda hayatın, güzelliğin, sanatın, bilimin sırlarını bulduğunu anlatmaya çalışmasıydı. Bütün sözleri boş kalıplardan ibaretti tabii. Yani temele inildiğinde kitap, eleştirmen denilen kişinin parazitliğine dikkat çekerken, hem hataların gösterilişi hem yorumcunun sanatsal saçmalığı öyle bir biçimde sunuluyordu ki, sıradan insanlar kitabı okurken bu akışa kanıp ciddi ciddi başlarını sallıyorlardı. İşte işin en tatlı yanı çoğunluğun böyle tepki göstereceğini bilmekti. Nikolay her ayın birinci günü Otake-san'ın dul eşine mektup yazıyor, ondan gelen cevaptan da ailenin ve eski öğrencilerin şimdiki yaşamları hakkında bilgi ediniyordu. Mariko'nun Hiroşima'da ölmüş olduğu da bu yolla teyit edilmişti. Atom bombasını ilk duyduğunda Nikolay, Mariko'nun da kurbanlar arasında bulunabileceğinden korkmuştu. Kızın kendisine verdiği adrese birkaç mektup yazmış, ilk yazdıkları bombardımanın yarattığı keşmekeşin içinde kayıplara karışmış, sonuncusu artık bu kentte böyle bir adres bulunmadığına dair bir notla geri gelmişti. Nikolay bir süre aklından gerçeği itme oyunlarına girişti. Belki bomba oraya düştüğünde Mariko bir akrabasında kalıyor olabilirdi ya da yer altında bir mahzenden bir şeyler çıkarmaya inmiş olabilirdi. Ya da böyle düzinelerce olasılık kurdu aklından, onu yaşatabilmek için. Ama Mariko kendisine Bayan Otake-san kanalıyla yazacağına söz vermişti. Oysa kızdan hiç mektup gelmiyordu. Sonunda Otake-san'ın dul eşinden beklenen kesin haber geldiğinde Nikolay bunu karşılamaya iyice hazırlanmış bulunuyordu. Gene de bir süre kendini küçülmüş, boşalmış buldu ve aralarında çalıştığı Amerikalılara karşı yepyeni bir nefret duygusu hissetti. Olanca gücüyle kendini bu nefretten kurtarmaya çalıştı. Çünkü böyle karanlık duygular onun bu depresyon ve hüzün anlarında tek sığınağı olan mistik yolculuklarının yolunu tıkıyordu. Bütün gün kendi mahallesinin sokaklarında görmeyen gözlerle tek başına dolaştı durdu. Mariko'yu hatırlamaya, belleğindeki onunla ilgili anıları sayfa sayfa çevirmeye çalıştı. Cinsel birleşmelerinin zevkini, korkusunu, utancını düşündü. Aralarındaki şakaları, saçmalıkları hatırlayıp kendi kendine gülümsedi. Akşam olunca Mariko'ya veda edip onu sevgi dolu bir yumuşaklıkla bir tarafa kaldırdı. Ama ciğerini yırtan o acı ve nefret artık yoktu. O zaman üçgen çayırına geçip güneşin ışığıyla dalgalanan otlarla bir olmayı başardı. Orada yeni bir kuvvet ve sükun buldu. General Kishikawa'nın kaybını da artık kabullenmişti. Pembe karlar yağdıran kiraz ağaçlarının altında Kajikawa Nehri kıyısında yaptıkları o son uzun konuşmadan sonra Nikolay generalden hiçbir haber almamıştı. Generalin Mançurya'ya atandığını biliyordu. Savaşın son günlerinde Rusların sınırı geçip oraya saldırdığını, Bu işi savaşın kendileri için hiçbir riziko taşımadığı bir zamanda yaptıklarını da okumuştu. Sıfır riziko karşılığında büyük siyasal kazançlar. Oradan kurtulanların anlattıklarından yüksek rütbeli birçok subayın seppuku yolunu seçtiklerini de öğrenmişti. Komünistler tarafından ele geçenlerden hiçbiri de yeniden eğitme kamplarına gönderilmekten kurtulamamışlardı. Nikolay, generalin hiç olmazsa Japon Savaş Suçları Komisyonu önünde ifade vermek gibi bir küçüklüğe düşmediğini düşünerek teselli buluyordu. Bu komisyonda adalet öylesine tersine dönmüştü ki Avrupa'da Alman ve İtalyan kökenli Amerikalılar kollarını sallayıp dolaşırlarken burada Japon Amerikalılar temerküz kamplarına gönderilmekteydi. Oysa Nisei askerleri Amerikan ordusuna sadakatlerini herkesten fazla kanıtlamış, en fazla kayba uğrayan ve en çok madalya alan birlik oldukları halde Japon kuvvetleriyle karşılaştıkları zaman bağlılık gösterip göstermeyeceklerinden kuşkun alındığı için sürekli aşağılanıp hakarete uğramışlardı. Japon Savaş Suçları Komisyonu da işte bu ırkçı ve insanlık altı saplantıların kölesiydi. Savaşta yenildiğini bilen ve barış isteğinde bulunan bir ülkenin üstüne uranyum bombası atmayı uygun gören, ikinci ve daha büyük platin bombasını ise yalnız ve yalnız bilimsel deney amacıyla atan insanlık altı saplantıların. Nikolay'ı asıl sıkan şey de Japon halkının çoğunun kendi askeri liderlerinin cezalandırılmasını uygun bulmasıydı. Üstelik bunu kendi geleneklerine uyan nedenden ötürü, yani bu liderlerin kendi nüfus tutkularını ülkenin çıkarlarından önde tutmuşluklarından ötürü değil de yabancıların dediği gibi yabancıların ahlak kurallarına göre bir takım hatalar yapmış olmalarından dolayı uygun bulmaktaydılar. Japonların birçoğu kazanan tarafın yaptığı propagandanın kaybeden tarafın tarihini oluşturduğunu fark edemiyordu. Genç ve duygusal bakımdan yapayalnız durumda, işgal kuvvetlerinin şemsiyesi altında hayatta kalmayı sürdürmeye çalışan Nikolay, bu yabancıların değer yargılarını ve türlü yöntemlerini öğrenmeye hiç niyetli olmadığından, umutsuzluklarını ve enerjilerini boşaltacak bir alan arıyordu. Bunu da Tokyo'daki ikinci yılında buldu. Onu bu kalabalık, korkunç kentten kurtaracak, kimselerin bulunmadığı, Amerikalılaşmamış dağlara götürebilecek bir spor, mağaracılık. Öğle yemeklerini Sanshin Motor Onarım bölümünde çalışan Japon gençlerle birlikte yemeği adet edinmişti. Onlarla olmayı, durmadan espri yapmak zorunluluğunu hisseden madeni sesli Amerikalılarla bir arada olmaya yeğ tutuyordu. Bu binadaki en basit el işçiliklerinde çalışmak için bile az da olsa İngilizce bilmek şart olduğundan motor bölümündeki gençlerin çoğu üniversite mezunuydu. Otomobilleri yıkayan, subaylara şoförlük edenlerin birkaçı makina mühendisiydi. Çökmüş bir ekonominin yarattığı işsizlik koşullarında başka türlü karınlarını doyuramadıkları için burada çalışıyorlardı. Başlangıçta bu genç Japonlar Nikolay'ın yanında donuk ve tedirgindiler. Ama çok geçmeden onu gençliğin verdiği rahatlık içinde yeşil gözlü bir Japon olarak aralarına aldılar, toplumlarına kabul ettiler. Hatta şoförlüğünü yaptıkları subayların cinsel serüvenlerinde başlarına gelen komiklikleri anlatıp onunla birlikte gülmeye bile başladılar.